Kitabın adı Aşkı Giyinen Adam. Yazarı Nazlı Eray. Roman. 22. ayrım. Dürnev ablayı orada bırakıp çıktım. Kızların kapısını çaldığımda karnım iyice acıkmıştı. Bütün gün hiçbir şey yememiş olduğumu anımsadım. Gönül açmıştı kapıyı. Girdim içeriye. "Ne haber, nasılsınız?" diye sordum. "İyiyiz." "Kelle uyuyor." "Biz de çay içip bir şeyler yiyorduk." "Yoksa senin o nefis erikli turtadan mı var?" "Nereden bildin?" diye sordu Gönül. "Gel, çayını koyuyorum. Sana kocaman bir dilim turta kesiyorum." Doktor Ayberk yanı başımdaydı. "Siz muayenehaneme ayak bastıktan sonra yaşadıklarım akıl almaz şeyler, inanın bana," dedi. "Abartıyorsunuz doktor." "Ne abartması, gerçeği söylüyorum. Uzun yıllar süren bir tıp eğitimi, beynin sırlarını çözmeye çalışan bir dal nöroloji. Biraz psikoloji derken kelleyi tanıdım. Tahmin edersiniz ki, bütün yaşamım, bildiklerim, birikimlerim, prensiplerim alt üst oldu. Ama çok mutluyum. Yepyeni bir ufuk açıldı önümde. Bu kelleyi dinlerken hem çok değişik bilgiler ediniyorum. Şöyle ki ben Eddie Fisher hakkında fazla bir şey bilmezdim daha önce. Şimdi hemen hemen tüm yaşamını kendi ağzından dinliyorum. Bu müthiş şey. İlaç bağımlılığı. Bunu büyük bir açık yüreklilikle anlatması, bu bağımlılığından kurtulmak için verdiği savaş, bütün bunlar çok değişik boyutlu olaylar. Kelleyi ilaç bağımlılarını iyileştirmeyi hedefleyen bir psikiyatrist arkadaşların da dinlemesini isterdim. Amfetamin ve kokain bağımlılarına büyük bir ışık tutuyor anlattıkları. Gönül atıldı. Bir sinema tarihçisi de keşke dinleyebilseydi kelleyi. Anlattığı olaylar 60'lı yılları gözler önüne seriyor. Erikli turtayı yerken onların konuşmalarını dinliyordum. Kelle derin bir uykudaydı. İki yanında yanan mumlar ortama esrarengiz bir boyut kazandırıyordu. "Yoruldu mu? Niye böyle derin bir uykuya daldı acaba?" diye sordum. "Elizabeth Taylor'u anlattı," dedi. "Ne zaman ondan bahsetse yoruluyor. Duygusal bir yorgunluk bu. Bana kalırsa Elizabeth Taylor'a hala aşık." "Bunca yıl sonra, aradan bu kadar olay geçtikten sonra mümkün mü bu?" diye hayretle sordum. "Bence öyle," dedi Gönül. "Hala seviyor onu." Susmuş, üst üste konmuş iki minderin üstünde duran kelleye bakıyorduk. Kim bilir şu anda ne görüyordu rüyasında. Bir zamanlar dünyanın en güzel kadın olarak tanınan Elizabeth Taylor'a aşıktı. Şu ipek yastıkların üstünde gözleri kapalı derin derin nefes alıp veren koyun kellesi. Oracıkta yaşamın mucizelerini bir kez daha düşünmeden edemedim. "Uyur daha," dedim. "Belli, çok yorulmuş." "Yoruldu, yoruldu. Anlatırken yaşıyor o eski olayları. Çok duygulu," dedi Gönül. Çıkmıştım oradan. Sokaklarda yürüyor, son günlerde yaşadığım yoğun olayları düşünüyordum. Yürüye yürüye iki sokağın bitiştiği bir köşe başına varmıştım. Köşeye oturmuş bir çengene kadın kır laleleri satıyordu. Bildiğim yerlerdi buralar. Hiç yabancı gelmemişti bana köşe başı, bu sokak. Birden belli gün pastanesinin önünde olduğumu gördüm. Hemen pastaneden içeriye girip yuvarlak masalardan birine oturdum. Bir garson yaklaşmıştı yanıma. Bir orta kahve söyledim. Birden gördüm Mihri ablayı. Belli gün pastanesinden içeriye girmiş, çevresine bakınıyordu. "Mihri abla, buradayım," diye seslendim. Görmüştü beni, geldi. Bir iskemle çekip oturdu masaya. "Çok özledim seni," dedi. "Burada bulacağımı biliyordum." Elindeki bir takım paketleri yanındaki boş sandalyeye yerleştirip arkasına dayandı. Sarı saçları her zamanki gibi çok güzeldi. Kahverengi gözleri sevgiyle bakıyordu bana. Siklamen tırnaklı parmakları ile bir paketin düğümünü çözüp bana mutfağı için almış olduğu seramik bir kaşıklığı gösterdi. Garson gelmişti. "Ben de bir kahve alayım," dedi Mihra abla. "Orta olsun lütfen." "Ne var ne yok, ne yapıyorsun?" diye sordu bana. Aslında pek bir şey yaptığım yok Mihra abla dedim ama akıl almaz bir devinim içindeyim. Oradan oraya, oradan buraya gidip gelip duruyorum. Yaşamımda hep bir hareket var. Çok iyi bir şey bu. Sen hep böyleydin zaten. Yaşamın anlamını insanoğlunun her an kendisinin içinde buluverdiği gizleri çözmeye çalışırdın. Her zaman öyleydin sen. Hareketli bir nehir gibi akıp giderdin. Bir balık gibisindir kimi zaman. Seni tutmak zor olur. Özgürsündür. Kahvelerimiz gelmişti. Bakalım diye söylendi Mihra abla. Bugün falda çıkacak mı benimki? Geçen gece uyumadan önce aklıma düştü. Çok düşündüm onu. Acaba bir şey mi oldu diyorum dedi. Konuşa konuşa kahvelerimizi içip fincanlarımızı kapatmıştık. Seviyordum bu belli gün pastanesinin içini. Kuytu köşeleri vardı. Rüyalarımda kimi zaman gezip dolaştığım mekanları anımsatıyordu bana. İçeride süzme bal rengi bir ışık hakimdi. Pencerelerin kenarlarında saksıdaki çiçekler, sanki birbirinin elini tutan aşıkları anımsatan birbirine kavuşmuş yeşil yapraklı sarmaşıklar vardı. Mihra abla kapalı fincanını önüme doğru itti yavaşça. Bir bak bakalım neler çıkmış dedi. Fincanı yavaşça açtım. Heyecan içindeydim. Acaba Kâniye anne ile Hasbiye anne telvenin arasına girmeyi başarabilmişler miydi? Eğer fincanın içinde görebilirsem onları bu tarafa çekmek için elimden gelen her şeyi yapacaktım. Ayol niye heyecanlandın öyle? Ne gördün diye sordu Mihra abla. Dikkatle bakıyorum fincanın içine. Heyecandan elim titremişti. Dur bakıyorum Mihra abla dedim. Kâniye ablayı görmüştüm. Fincanın dibindeydi. Yarı beline kadar telveye gömülmüştü. Hasbiye anne görünürlerde yoktu. Bu iki yaşlı kadın hiçbirbirinden ayrı görülmemiştim şimdiye kadar. Acaba bir şey mi olmuştu? Gözlerimi kısmış telvenin içindekileri seçmeye çalışıyordum. Mihra ablanın başhekimini de gördüm. Fincanın sap tarafına yakın bir yerde çıkmıştı o. Kâniye anne el ediyordu bana fincanın dibinden. Yavaşça, Hasbiye anne nerede diye sordum. Arkamdan geliyordu, onu kaybettim diye bağırdı. Bir şey mi oldu diye sordu Mihra abla. Merakla izliyordu beni. Seninki şurada dedim. İşte tam şurada duruyor. Hasta mı? Hasta gibi değil. Ayakta çıkmış. Kâniye anne fincandaki yoğun telvenin içinden kurtulmaya çalışıyordu. Şöyle bir çevirdim fincanı. Hasbiye anneyi gördüm. Aa o da ne diye sordu Mihra abla. Bak bak şurada birisi yatıyor. Bir hasta çıktı galiba. Hasbiye anne fincanın öbür tarafında upuzun yatıyordu. Ne oldu Hasbiye anne diye yavaşça sordum. Tansiyonum düştü galiba. Heyecandan olacak. Kalbim küt küt atıyor. Korkuyorum. Başaramayacağız. Biz bu telvenin içinden yaşama sızamayacağız. Kolay bir şey değil bu. Sanki toprak çekiyor beni. Ne tuhaf yattığım yerden doğrulamıyorum. Sen kâhneyi çıkar ben kalıyorum dedi Hasbiye anne. Kâniye anne duymuştu onu söylediğini. Olur mu öyle şey? Katiyen olmaz. Eğer yaşama dönersek ikimiz birlikte döneceğiz. Mihra ablanın başhekimi Hasbiye annenin yattığı yere gelmişti şimdi. Eğilmiş hasta kadının yüzüne bakıyor. Sağ elini tutmuş bileğindeki nabzı sayıyordu. Nasılsınız şimdi diye sordu ona. Hasbiye anne yattığı yerden doktor musun oğlum? Allah senden razı olsun. Şu telvenin içine girdik. Sanki sıcak bir kaplıca çamuruna girer gibi. Yürümek zor, hareket etmek zor. Birden içim sıkıştı, başım döndü. Sanki ayaklarıma yüzer kiloluk ağırlık bağlanmış, yürüyemiyorum. Hareket edemiyorum bir türlü. Kâniye genç, o önden yürüdü gitti. Ben yıkılıvermişim buraya. Sakin olun, korkmayın dedi başhekim. Çarpıntınız tutmuş heyecandan. Niye bu kadar heyecanlandınız ki? Oğlum nasıl heyecanlanmayan, biz yeni baştan hayata dönmek üzere girdik. Bu telvenin içine fal şeklinde belirlediğimiz an zayıf da olsa hayata dönebilme şansımız var. Bunu düşününce büsbütün heyecanlandım. Hayat o kadar yakınımda ve o kadar da uzak. Bunu anlamak zor. Başhekim dikkatle bakıyordu ona. Siz hayatta değil misiniz diye sordu. Değiliz oğlum biz hayatta değiliz. Kâniye de ben de yıllar önce çekip gittik bu hayattan. Bir cinayete kurban gittik biz. Ne acı bir şey bu diye bağırdı başhekim. Sen ölü müsün yani anneciğim? Ölüyüm oğlum, ölüyüm ben. Dedi Hasbiye anne. Nabzı alamadım demin, ondan olacak diye söylendi başhekim. İşte yaşama ufacık bir aralıktan sızabilme umudu ile bu fincanın içine girdik. Telvenin ortasına çöktük ama ben başaramayacağımı anladım. Beni toprak çekiyor sanki. Kâniye çıksın, kâniye kurtulsun diye bağırdı. Ne oluyor fincanın içinde diye sordu Mihra abla. Fincanın içi karışık, bir dakika Mihra abla dedim. Hasbiye anneye hafifçe seslendim. Hasbiye anne, lütfen gayret et biraz. Bak, şansına doktor da çıktı yanında. Hadi, ayağa kalkmaya çalış. Kalkamıyorum, başaramayacağım diye seslendi o da. Kâniye anne pardesünün uzun eteklerini toplamış, telbenin içinde bata çıka yürüyerek Hasbiye annenin yattığı yere gelmişti. Ver elini bana, sıkı sıkı tutun. Şu fincanın kenarından yukarıya tırmanacağız dedi. Yapamayacağım Kâniye, bağışla beni. Mecalim yok. Sanki musalla taşının üstünde yatıyorum. O günkü gibi ne tuhaf, toparlayamıyorum kendimi. Gayret et, ne olur biraz gayret et diyordu Kâniye anne. Sen git Kâniye. Çık fincandan dışarı. Hadi benim elimi bırak. Ben burada kalıyorum. Kalkamıyorum. Başını hafifçe önüne eğmişti. Başhekim yavaş yavaş Hasbiye annenin yanından uzaklaşmış, fincanın kulpunun yanındaki yerine dönmüştü. Hasbiye anne yattığı yerde gözlerini sımsıkı kapatmış, tüm gövdesi sıtmalı gibi titriyordu. Bağışla beni Kâniye. Zarar yok dedi Kâniye anne, zarar yok, üzme kendini. Yapamadım. Fincanın içine bir karanlık, bir akşamüstü gölgesi düşmüştü. İki yaşlı kadın başhekimle birlikte yavaş yavaş telvenin içine karışmışlardı. Fincanı masanın üstüne bıraktım. Dürne ablanın evine vardığımda salon perdeleri açıktı. Yavaşça eğilip pencereden içeriye baktım. Salon boştu. Görünürde kimseler yoktu. Dış kapıdan girip zili hafifçe dokundum. Dürne abla açtı kapıyı. Heyecan içindeydi. Biliyor musun, tam zamanında geldin. İçeride öyle şeyler oluyor ki görmesen inanmazsın. Ne var, ne oluyor diye sordum. Kelle dedi Dürneva. Hani buzdolabında bir pişmiş kelle vardı ya. Bomba zannettik onu. İşte Gökhan şimdi içeride o kelle ile konuşuyor. Ne konuşuyorlar? Aman dedi Dürneva abla. İnanılacak gibi değil. Bu pişmiş kelle çok değerliymiş. Haberimiz yokmuş. Kaldırıp çöpe atmışız onu. Müthiş bir zeka. Büyük bir birikim. Süzme bir kültür. Konuşurken insanı etkisi altına alıyor, rahatlatıyor, duygulandırıyor. Ne bileyim ben, böyle şeyler söylüyorlar. Gökhan'la bir saattir karşılıklı konuşuyorlar. Daldan dala atlıyor kelle. Bir tarih anlatıyor, bir sinema. Az önce sosyal antropolojiden bahsediyordu. Anlattıklarını dinlerken hayran kaldım. Siyasi tarih anlatıyor. Güncel siyasetten bahsediyor. Anadolu kültürüne hakim. 2 yıl önce New York'a gitmiş. Manhattan'ı 5. caddeye anlattı. Sanki yaşadım oralar. Bilmediği yok. Çok iyi yetişmiş, komple bir beyin. Onu az kalsın kaldırıp çöpe atacağımızı düşündükçe dehşet içinde kalıyorum. Allah'tan tam zamanında yetiştik. Mutfağa girmiştim. Kelle mutfak masasının üstünde yuvarlak beyaz bir tabağın içinde duruyordu. Gökhan bir sandalye çekmiş karşısına oturmuştu. Kelle içeriye girdiğim görünce hafifçe göz kırptı bana. Kazanova'dan bahsediyor diye kulağıma fısıldadı Dürnev abla. Az önce Kazanova'nın zindandayken kaleme aldığı anılardan söz etti. Hiç bilmediğim şeyler, hayretle dinledim. Sonra Zweig'in Kazanova biyografisinden söz etti. Avusturyalı yazar Stefan Zweig, Brezilya'nın Petropolis kentinde karısıyla intihar etmiş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Biliyor muydun sen bunu? Kelle söyledi. Çok acıdım. Duygusal bir adammış. İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'ya verdiği hasar onu bir bunalıma sürüklemiş. Yazık. Gökhan, gel gel otur dedi bana. Arkadaşıyla çok iyi, ilginç şeyler konuşuyoruz. Kelle tok sesiyle anlatmakta olduğu konuya devam etti. Yaşlanmıştı Kazanova. Bu zevk kelebeği, bu usta kumarbaz, Varsıl salonların bu ünlü müdavimi sonunda yaşlanmıştı. Artık eskisi gibi kadınların peşinden koşup onları elde edebilecek gücü her zaman kendinde bulamıyordu. Tansiyonu vardı. Arada kulakları uğulduyordu. Dişleriyle de problemi olduğu bilinir. Engin bir kültürü yoktu aslında. Kıvrak zekasıyla uzun yıllar yüzeysel bir kültür birikimini idare etmeyi başarmıştı. Ama kadını kovalama ve elde etme oyunu yaşamında ikinci bir plana kaydığı zaman kendinde iç sıkıntıları, hafif bir bunalım, zamanını doğru dürüst değerlendirememe gibi bir takım arazlar baş göstermeye başlamıştı. Sabah uyandığı zaman eklem yerleri ağrıyordu. Geceleri sık sık tuvalete gitmek gibi bir alışkanlık edinmişti. Bu da uykusunu bölüyordu. Prostatı vardı. Akşam yemeklerinde içkiyi kaçırdığı zamanlar büyük bir hazımsızlık ve baş ağrısı çekiyordu. Limon suyu ve karbonatı karıştırarak hazırladığı bir setliçi el altında bulundurmaya özen gösteriyordu. Setliçi içtikten sonra bir iki kez geğirir, başının ağrısı hafiflerdi. Kelle hafifçe öksürüp genzini temizledi. O zamanlar aspirin falan yoktu biliyorsunuz diye devam etti sözüne. İnsanlık hali ilerleyen yaş ile vücut artık yorulduğunun ufak işaretlerini vermeye başlamıştı. Bir an durmuştu kelle. Su vereyim dedi Gökhan. Bir bardak suyu kellenin ağzına doğru tuttu. Kelle iki yudum su içtikten sonra. Bir opera locasında oturduğu zaman artık eskisi gibi keskin göremediği için gözleri, gençliği, güzelliği ve çok düşkün olduğu körpeliği pek kolay seçemiyordu. Birdenbire dünyasında bir değişiklik olmuştu. Çok önemli bir değişiklikti bu. Artık onun için uzaktan bakınca bütün kadınlar birdi. Genç ile yaşlıyı kolayca ayıramıyordu. Kazanova'nın dünyasındaki kadınlar böylece çoğalmışlardı. Genci yaşlısından ayıramadığı için şimdi dünyasında eskiye göre iki misli kadın vardı. Kelle susu pencereden dışarıya baktı. Gökhan heyecan içinde dönmüştü bana. Nasıl insancıl bir tablo çiziyor diye hayranlıkla mırıldandı. İnsanlık hali ne müthiş bir laf bu ve yaşlanan artık eskisi gibi iyi göremeyen bir Kazanova. Kelle gözleri bozuktu dedi. Ve romatizması bezdiriyordu onu hayatından. Venedik'in rutubeti, kanallar vesaire. Dürnev abla yanı başımdaydı. Kulağıma fısıldadı. Söylediğim gibi değil mi? Engin bir kültürü var. Onu nasıl koruyabiliriz? Düşünmeye çalışıyorum. Bu derin birikimden başkaları da faydalanmalı. Gökhan kelleye döndü. Şimdi dolaba kaldırıyorum seni. Fazla yormamalısın kendini. Akşam Kazanova'nın yaşamından başka bölümler anlatırsın. Tamam dedi kelle. Gökhan pişmiş kelleyi özenle buzdolabına yerleştirip kapağını kapattı. Döndü bana. Akıl almaz bir şey bu diye mırıldandı. İnanılmaz bir olay. Yıllar önce fakültede sevdiğim bir profesörüm vardı. Ondan da bilgili bu. Değişik bir beyin. Her konuda uzman. Ona seminerler düzenlemek istiyorum dedi. Ama nasıl yapacağımı bilemiyorum. Dalıp gitmişti. Mutfak masasının başında bir şeyler düşünüyordu. Tavas yoluna doğru Denizli'yi henüz geçmeden sağ tarafına ana yolun kenarındaki batan güneş birahanesinden içeriye girdim. Birahanenin adı rüzgardan hafifçe eğilmiş bir tabelanın üstüne büyük mavi harflerle yazılmıştı. Arkada batmakta olan portakal rengi bir güneşin dünyaya, Denizli'ye, tozlu otoyola son bakışları görünüyordu. Birahane 3 bölümden oluşuyordu. Dışarıda ufak bir bahçesi vardı. 3-4 basamakla çıkılan ikinci bölümde tepede sıra sıra rakı şişelerinin dizili durduğu bir tezgah, duvarda Müslüm Baba'nın mecmuadan kesilip çerçevelenmiş bir fotoğrafı asılıydı. Bir dal sarmaşık birahanenin güneşli ve gölgeli bölümlerinde rüzgarın etkisiyle zarif bir kadın eli gibi oynayıp duruyordu. Dipteki masalarda batan güneş birahanesinin müdavimleri tahta masalara oturmuşlar, bu yarı karanlık bölmede demleniyorlardı. 22. ayrımın sonu, sayfa 251. Devamı 23. ayrımda.